flashback sahnesiyle Bill'in hayatına giriyoruz ve bölümün geri kalanı aslında Bill'le Frank hakkında yine sonunda bir Joel Bailey'i görüyoruz ve aslında Bill'le Frank'in biraz yürek burkan hikayesi olabilir. Mesela bak ben burada uçuk çıkardım. Ağlamaktan, üzüntüden, kederden. Tabii. Bu da bence iyi bir dizi olmanın bir alameti farikası gibi geliyor bana.
Bence de kesinlikle yani bir filler episode'un kendini izletmesi ve rahatsız etmemesi ya kardeşim hikayeyi anlatın. Evet. Yani bunu ben hani tam yan hikaye de olmamış bu dedirtmiyor yani kesinlikle kendini izlettiriyor. Fırtına öncesi sessizlik gibi bir bölümdü bu.
Evet.
Yani bundan sonra sanki bir şeyler böyle sarpa saracak.
Evet.
Hani böyle ondan sonra da hani sezon boyunca böyle artık yani böyle yüreğimiz ağzımızda izleyecekmişiz gibi geliyor.
Muhtemelen bilmiyorum. Biraz hareketli
hani
bölüm geliyor.
Gibi, hani oyunlarda da olur ya böyle boss gelmeden önce evet, sana bir evet. yardım eder evet. bir silah verir.
Merhabalar. Lollipop tadındaki programımız Lollipop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özefil. Karşımda yine pek değerli konuğum, artık konuğum değil partnerim Atabey Ünlüar, hoş geldin.
Hoş bulduk Cem'ciğim.
Bugün aslında geçen hafta Last of Us'ı konuşmuştuk. Last of Us'ı konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bölüm işte pazar akşamı yani yayınlandı HBO'da. Biz de pazartesi ancak izleyebiliyoruz tabii. Üçüncü bölüm hakkında görüşlerimizi, yorumlarımızı yapacağız. Öncelikle beğendim mi beğenmedim mi 3. bölümü onu sorayım.
Öncelikle beğendim. 3. bölümde bence 1. ve 2. bölüm kadar bence tatmin edici bir bölümdü. Yalnızca yani bilimsel açıdan birazcık daha belki açıklama bekliyorduk ama sadece evet. üstün körü bir 2 dakikalık bir geçiş oldu evet. bilimsel açıklama için. En azından diğer bölümlere baktığımızda en başında bölümün 5 dakikalık bir sekans oluyordu. Ama şu an sadece bir Ellie ile Joel arasında ufak bir tartışma olarak geçti aynen, diyebiliriz.
Aynen, aynen. O işte ilk 2 bölümün başında gördüğümüz kısa bir giriş sahnesi bu bölümde olmadı. Onun yerine işte Ellie ile Joel'un konuşmasından evet. bir flashback'le aslında hikayeyi de farklı bir yöne evirdiler. Yani benim de beklediğimden farklı gelişti ve şey oldu aslında. Diziyle oyun ilk kez gerçek manada ayrılmış oldu. Ya bir şekilde olaylar değişiyordu ama karakterlerin doğrusal akışı aynı yöndeydi. Bu sefer bambaşka bir hikaye gördük ve çok da farklılaştı. Yani işte Bill ile Frank'in hikayesine geleceğiz ama önce o bilimsel kısma yine bir kısa konuşalım istiyorum. Bu şeyde de Joel bu sefer açıkladı. Bu pandeminin başlangıcının ilk yani ana çıkış noktasının aslında böyle buğday kaynaklı ürünlerden olduğunu, işte o bütün dünyaya yayılan satılan ürünler dolayısıyla herkesin de bir şekilde işte bir akümülasyon yoluyla
bunu
kaptı yani bu şeyi ve daha sonra da işte pandemi de işte daha önce öyle yayılıyor ondan sonra insanlar birbirine ısırarak kan yoluyla falan filan ya da işte salgı yoluyla bulaştırdı. İşte bu bilmiyorum sana mesela mantıklı geldi mi?
Ya bu kadar aslında mantarların yayılma mekanizması ile ilgili bilgiye sahip olmasam da yine bir sporlama yöntemiyle yayılabildiklerini biliyorum ama evet. bu tarz atıyorum bitkileri ya da yediğimiz yiyeceklerdeki kalıntılarından bir şekilde yayalım mümkün mü tam olarak bunu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla kendi atık molekül diyebileceğimiz moleküllerini evet. aslında toksinlerini bırakabiliyorlar.
Aynen.
Ama bunun dışında mantarların bizim yediğimiz yiyeceklere yapışarak en azından sporlarının yapışarak bir şekilde bize kadar gelmesi mantıklı mı bilmiyorum.
Hı-hı.
Ama şöyle bir mantığı var. Evet yani sonuçta biz yediğimiz yiyeceklerden mantar kapabiliriz. Sonuçta evet. senin uzun süre beklettiğin bir peynir de küfleniyor.
Tabii ya besin zehirlenmelerin bir kısmı evet. zaten direkt mantar kaynaklı diyor. Ya spor konusu da şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben biraz baktım, araştırdım. Yani şeyden dolayı, küresel ısınmadan dolayı, iklim değişikliğinden dolayı mantar sporlarının işte daha rahat yayılabildiğine dair bazı şey makaleler gördüm. Dolayısıyla yani hakikaten o en baştaki şeye de dönmüş oluyoruz. O küresel evet. ısınma 68'deki o bilim insanının işte küresel ısınmadan dolayı belki mantarlar bu özelliği kazanabilir demesi bu noktada mantıklı. Onun dışında da hakikaten böyle gıda kaynaklı dünyada bir pandemi yaşamadık ama küçük salgınlar yaşanmış. Mesela 2004'te Kenya'da galiba aflatoksin kaynaklı evet bir community işte 125 kişiye buğdaydan dolayı ölmüş. Yani o buğdayın galiba şey kullanmamışlar. İşte zirai ilaç kullanmamışlar ve ev ortamında üretmişler bir şekilde ve o dolaşıma girmiş. Sonrasında 125 kişi hayatını kaybetmiş mesela bundan dolayı. Ya bunun gibi ufak tefek salgınlar oluyor ama bunun hiç bir pandemiye dönüştüğü görülmemiş. Onun dışında
tabii.
mesela
ve burada da zaten aslında senin de dediğin gibi kaynak kaynağı bir aflatoksin. Yani bir toksin aslında. Evet. Hani mantarın kendisinin vücuda girip kişiyi enfekte etmesi değil. Bir molekülün vücutta birikmesinden kaynaklı ölüme yol açması.
Aynen, aynen öyle. Direkt mantarın bir etkisi değil, mantarın ürettiği şeyin bir etkisi. İşte bunlara zaten dolayısıyla mikotoksin deniyor bu mantarların sağladığı şeye. Ya Avrupa'da ve Amerika'da da benzer araştırmalar var ve gitgide aslında son dönemde bu mikotoksin miktarlarının arttığı görülmüş ve bunun da küresel ısınmayla ilişkili olduğunu öne süren makaleler var. Ya dolayısıyla çünkü mantarlar biraz daha nemli ve yüksek sıcaklıklara nispeten tercih ediyor. Zaten o zombi karıncalar mevzusunda konuşmuştuk. Evet. Karıncaları daha nemi yüksek olduğu, daha yüksek sıcaklık olduğu yukarı ağaçların yukarısına çıkarıyor ve orada aslında evet. kendi için ideal ortamı yaratıyor.
Ve aslında ekstra olarak diziyle ve belki oyunda öyle mi bilmiyorum. Gerçi biz burada oyunu oynayan evet. oynamayan karşılaştırması yapıyoruz ama fark ettiysen dizide de çok fazla zaten güneşin altında biz zombi görmüyoruz.
Evet, şimdiye kadar galiba hiç görmedik.
Hiç görmedik. Oyunda öyle mi bilmiyorum. Ama mesela zombi karınca konusuna da gelirsek, zombi karıncaların da en önemli özelliklerinden biri yaprakların altına ışık görmeyen yerlere yapışmasıydı. Evet. Mesela mantarların da dediğin gibi nemli ve sıcak ortam sevmesi dışında yanında bir de karanlık ortamları sevmesi.
Yani oyunda mesela düşünüyorum şu an, sesi düşünüyorum. Yani dışarıda görüyorduk ama mesela bu daha ileri mutasyon geçirmiş zombileri ya da infekte olmuş işte bireyleri daha çok içeride böyle ne bileyim en dip katlarda hakikaten nemin yüksek olduğu yani ışığın hiçbir şekilde ulaşamadığı bölgelerde daha fazla gördüğümüzden emin gibiyim yani. Dolayısıyla ona da belki bir şekilde dikkat etmişlerdir. Evet. Oyunda da yani dizide de şimdiye kadar hiç görmedik zaten. Belki de hiç görmedik çünkü diziyle oyun biraz ayrışıyor ve bilimsel tarafa biraz daha dizide görünen o ki ağırlık verecekler ve vermeye devam ediyorlar evet. zaten. Buradan da belki işte yavaş yavaş artık bölümün genel bir değerlendirmesine geçebiliriz. Ha burada da şey vardı, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Joel'un işte bu şeyleri açıkladıktan sonra işte pandeminin yayıldığı işte şeyleri söylüyor. Atıyorum ekmekten bulaştı falan diyor. Mesela pankekten de bulaşıyor evet. diyor. Orada bir kısa bir duruyor. O da belki şeye bir gönderme muhtemelen. Birinci bölümde işte şey sabahlarında, salgının sabahında kızıyla pankek yeme konusu geçiyor ama sonra aceleleri olduğu için yemiyorlar. Ve muhtemelen kızı da en sevdiği şeylerden bir pankek. Evet. Ona bir gönderme bence var orada. Öyle bir hissettim yani. Evet.
Galiba ama orada şey oluyordu tam olarak. Pankeki bir gün önce yemiş oluyordu Joel.
Öyle miydi?
Evet. Hatta anlatırken de şey diyordu hatırlarsan. Perşembe günü oldu. Tüm mallar marketlerde yerini buldu hı-hı. ve onun akşamı ve sabahı yiyen herkes etkilendi diyordu. Ama Joel'ın anlatımına ve yani dizide gördüğümüze göre Joel o pankeki çarşamba günü yiyor. Aslında kendi açgözlülüğü kendi hayatını kurtarıyor gibi onu bir şey diyebiliriz o kısımdan.
Evet, böyle minik minik güzel detaylar sıkıştırmışlar ve oyunda da yani hep sevdiğim bir şeydir bu. Dizide de bunu yapıyorlar ve bu gayet keyifli oluyor ve bu işte böyle fark edince insan daha da
evet.
Diziye olan şeye inancı yükseliyor. İşte onlar yavaş yavaş artık dediğim gibi bir şeye geçebiliriz. Aslında bu bölüm hem oyundan çok farklılaştı dedik hem de aslında dizinin kendi içinde de bir farklılaşma var. Çünkü bu bölümde bölümün başında Joel'ı Ellie'yi görüyoruz ama kısa bir sekans sonra bir flashback sahnesiyle Bill'in hayatına giriyoruz ve bölümün geri kalanı aslında Bill ile Frank hakkında tabii. yine sonunda bir Joel'la ilgili görüyoruz ve aslında Bill ile Frank'in biraz yürek burkan hikayesi olabilir. Mesela bak ben burada uçuk çıkardım. Ağlamaktan, üzüntüden, kederden. Öyle bir hikaye. Tabii homofobik yorumlara açık ki internette biraz gördüm işte ben gay seks izlemeye mi geldim bu diziyi falan filan böyle saçma sapan. Gayet ve Last of Us bunun denebileceği yani en son oyun ve dizi uyarlaması olabilir. Neyse onları geçelim. Onları hep konuşuyoruz zaten.
Yani bir şey diyemiyorum.
Evet, evet devam edelim. De çok bir şey yok ve yani burada şey görüyoruz işte Bill Nick Offerman'ın canlandırdığı daha işte geçen bölümde de konuşmuştuk. Bir self izole bir adam. Muhtemelen hayatının pandemi öncesinde de insanlardan nefret eden kimse evet. herkese uzak duran bir karakter. Ve pandemi aslında bir şekilde o mutlulukla karşıya böyle.
Aslında pandemiyi bekleyenlerden.
Evet.
O Amerika'da biliyorsun belli bu tarz kıyamete hazırlanan evet. insanlar var. Kendi bunkerlarını evet. yapan insanlar var. Muhtemelen
zaten Bill kendini de, survivalist olarak tanımlıyor.
Survivalist olarak tanımlıyor. Muhtemelen Bill de onlardan biri. Amerika'da yaşayan o bireylerden biri ve aslında haklı olduğunu bilmenin getirdiği evet. şeyle yaşıyor muhtemelen ilk senelerde öyle biliyordum böyle bir şey olacağını evet. hazırım buna artık dediği şeylerle yaşıyor çünkü farkındaysan bölümün başında direkt olarak hani o flashback sahnesine gittiğimizde bölümün başında direkt zaten sanki bir planı varmış gibi davranıyor. Evet. Gidiyor, botu alıyor, botu aynen. bağlıyor. Ondan sonra Home Depot'a gidiyor. Oradan hiçbir şey kaçırmıyor. Aynen, hiçbir şeyi kaçırmıyor. Direkt olarak zaten hani o planlamış yani. Aynen. Seneler öncesinden hani böyle bir şey olursa yapacağım şey belli deyip planlamış ve onu uyguluyor sadece. Fark
kesinlikle etsin. Öyle. Yani her şey doğalgaz falan bile yani muhtemelen Karadeniz'den gelen doğalgazı bile. Yani hiç depoluyor yani müthiş. Zaten sonra etrafını bir işte şey örüyor, çit örüyor ve onun etrafında böyle bu bir tuzakları falan yapıyor. Oyunda da zaten bir hakikaten öyle bir karakter. Yani Bill'in özünü bence korumuşlar, hep bahsediyorum. Olaylar değişebilir, burada da gayet değişiyor ama karakterin özünü korumak önemli ve Bill'in özünü hakikaten koruyorlar. Böyle biraz sağ solu belli olmayan, çok insanları sevmeyen bir karakter oyunda da. Burada da aynı şekilde yansıtıyorlar. Tabii Frank'le olan ilişkileri de burada çok farklı. İşte Bill'in kendi aslında o kurduğu şeyler, ne nasıl denir, fans işte çitler aslında kendi insanlara karşı kurduğu da bir çit. Yani orada metaforik bir şey var. Ama işte hayatına Frank'in girmesiyle birlikte bir tesadüf eseri ve ondan sonra işte bir yemek yiyorlar ve ondan sonra böyle aralarında bir aşk filizleniyor ve onların aslında böyle yıllara yayılan hikayesini izliyoruz. Ya bu aslında bir bakıma da burada bence bir filler ya da bottle episode, yani hakikaten o biraz bölümü dolduralım tadında olan ama çoğu dizide gördüğümüz evet. bir olay bu. Ya ben sadece şeyi hissettim, biraz erken olmuş olabilirim dedim. Bilmiyorum, sen öyle bir hissiyatın var mı mesela?
Ya şimdi hikayenin oyundaki akışını tam olarak bilmediğim için hangi bölüm oyunda daha uzun, hangi bölüm daha kısa tam olarak hakim değilim. Ama bu bölümün bir bu kadar uzun bir filler olması beni rahatsız etmedi. Yani daha ötesinde aslında bir hız değişimi mi oldu diyebiliriz, bir perspektif değişimi mi oldu diyebiliriz. Evet. Yani apokaliptik bir dünyayı anlatırken aslında...
Bir nefeslendik.
Aynen, nefeslendik gibi bir şey oldu. Çünkü ilk iki bölüme bakalım. Yani bir karantina bölgesi görüyoruz. Kesinlikle çok kötü yaşamlar. Karantina bölgesinin dışına bakıyorsun. Zaten hani hiçbir şey yok. Sadece zombiler var. Yalnızca hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ki karantina bölgesinden dışarı çıktıkları anda birini kaybettiler zaten. Evet, kesinlikle aynen. çok kötü şeyler yaşandığını biliyoruz ama... Üçüncü bölümün başlangıcıyla yani sofraya tavuk eti geliyor, yanına bir Fransız şarabı açılıyor. Evet. Bu tarz birazcık daha apokaliptik dünyadan uzaklaşan ama sanki böyle izole bir yerde yaşayan bir çiftin hayatını izliyormuşuz gibi oluyor.
Gerçekten öyle oluyor.
Ve bitişi de yani benim beklentimin aksine, zaten birazdan konuşacağız. Ben daha vahşi bir bitiş hazırlarlar diye düşünüyordum. Bu kadar huzurlu bir bitişin de yapılması aynı zamanda beni birazcık etkiledi mi diyeyim? Hani hiç beklemediğim bir olay örgüsüne sahip olduğundan ötürü beni şaşırttı mı diyeyim bilmiyorum ama kesinlikle bir filler episode gibi değil. Sanki kendi başına bir hikaye anlatmak istemişler evet. o bölüm. Yani Bill karakterini herhalde oyunda beğendiler, şey yaptılar, biraz daha derinlik katılması gerektiğini hissettiler o karaktere ve kesinlikle çok güzel bir bölüm çıkarmışlar.
Evet. Yani ona da müsait bir karakter. Evet. Onun da avantajını kullanmışlar. Ya işte ne bileyim şey mesela filler episode deyince insanlar bir şey yapıyor doğal olarak. Yani bunu mu izliyoruz falan oluyor ama çok çok iyi de mesela filler bölümleri var benim çok sevdiğim izle. Mesela Breaking Bad üzerinde o The Fly bölümü çok ünlüdür. O şeyin sinekleri kovaladığı The Fly bölümü. Evet. Devam ediyoruz. Nerede kalmıştık?
Filler episode evet, ve episode Community'den diyorum. Girecektin galiba.
Evet, evet. Yani The Fly'daydım. Evet. Mesela Breaking Bad'de The Fly bölümü. İşte Community'de ben çok zaten Community hastasıyım. Community'de birçok filler episode var ama işte o paralel evren mevzularını falan konuştukları, bir de kalemin kaybolduğu bir bölüm vardı. O çok iyi. Mesela Atlanta'da da Terry Perkins bölümü var. Yani çok bottle episode sayılır. Yani çok hakikaten bunu bir avantaj olarak kullanan diziler var. Bunlar hep iyi diziler. Tabii. Bu da bence iyi bir dizi olmanın bir alameti farikası gibi geliyor bana.
Bence de kesinlikle yani bir filler episode'un kendini izletmesi ve rahatsız etmemesi. Ya kardeşim hadi hikayeyi anlatın evet. yani bunu ben hani tam yan hikayede olmamış bu dedirtmiyor yani. Kesinlikle kendini izlettiriyor. Bir de kendi içinde de hep böyle nasıl diyeyim. Sonuçta bir çiftin yaşamını anlatmıyor. Orada hani yaşadığı zorlukları anlatıyor. Onun dışında bir de yine kendi içinde hani zamanda ileriye atlayıp flashback'te ileriye atlayıp sonuçta Joel ve Tess'le olan ilişkilerini de bir nevi yansıtmaya evet. çalışıyorlar.
Evet, o da iyi bir noktaydı. Mesela o şey radyo şeylerin haberleşmesinin Bill ve Frank'le olduğunu öğrenmiş olduk. İşte Bill ve Frank'in, Joel ve işte Tess'le olan ilişkilerin nasıl şekillendiğini gördük. Yani hem bir yandan işlevseldi, böyle kısa sekanslarla geçmişe dönerek, hem de bir yandan hakikaten dizinin o bir şekilde aksiyonundan ve o post apokaliptik dünyadan da sıyrıldık. Yani böyle ara ara gene denk geldi tabii işte ne bileyim bir gece saldırıyorlar falan filan ama onun dışında sanki böyle bir romantik komedi tadında işte
evet.
Bir yandan iki farklı bambaşka karakterin aşkını izlediğimiz böyle yani garip demiyorum ama farklı bir bölüm oldu hakikaten ama ya bunu beceriyor olmaları da çok önemli. Şimdi zaten burada kendilerini görüyoruz evet. Ekranda.
Ya zaten o konuda da bence başarılılar. Yani sadece bir film episodu olması dışında Joel'la Tess ve Joel'un aslında kaçakçılık yaparken bir miktarda nelerden yararlandıkları, evet. Nasıl şeyler yaptıkları ve aslında kaçakçılık dışında takasları da kimle yaptığını bir nevi açıklayan bir durum. Sonuçta tamam bir tane karantina bölgesi var ve karantina bölgesinin dışından mallar geliyor diyor. Bu malların da bir yerden gelmesi lazım. Onu öğrendik. En azından bir tane kaynak bilmiş. Bill'le bir şeyleri değiş tokuş, Bill ve Frank'le bir şeyleri değiş tokuş ediyorlarmış. Hı hı. Bunu öğrenmiş olduk. Yani bir filler episode olması dışında da aslında hikayeye katkı sağlıyor. Önemli olan da bu. Evet. Yalnızca bir filler episode olmaması. Hı hı.
Ya oyuna da farkında belki şöyle değinebilirim. Ben bir oyunu oynamış bir birey olarak, iki kere bitirmiş bir insan olarak. Yani dediğim gibi Bill ve Frank'in hikayesi oyunda böyle değil. Bu arada yani spoiler da veriyoruz. Hiç söylemedik ama bol bol spoiler falan konuşuyoruz. Ya oyunda şey aslında, Bill'i görüyoruz sadece. Frank'i de sadece bir mektup aracılığıyla tanıyoruz. Ya Bill ile Frank'in yolları ayrılmış. Çok da spoiler vermeyeyim, belki oyun oynayanlar olur. Onu görüyoruz ve en sonunda sadece Frank'in bir notunu görüyoruz. Anlıyoruz ki Bill ile Frank'in arasında bir çatışma olmuş ve yolları bir şekilde ayrılmış. Ya burada da yani ilişkilerinin bir şekilde hakikaten dalgalı olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok farklı karakterler ve ara ara özellikle mesela insanlarla başka insanlarla iletişim kurmak konusunda çok farklı görüşleri var. Hı hı. Orada da yine Bill'in aslında bir bu sefer kendi özel alana dair korumacılığını bu sefer sevdiği insanın korumacılığı olarak görüyoruz ilginç bir şekilde. Yani onu yansıtmaları da güzel. Dolayısıyla aslında Bill'in karakterinin yine çok farklılaştığını görmüyoruz. Yani oyunda gördüğümüz Bill hakikaten dizide böyle davranabilir. Bunun bir sıkıntısı yok. Ve yine özünün bozulmamış olması bence bu da manada değerli. Ya oyundan çok farklı olaylar yaşansa bile yine karakterlerin özünü de sadık kalıyorlar. Hı hı. Ve dolayısıyla halen iyi bir oyun uyarlaması olmaya bence devam ediyor bu bakımdan. Ben bunu söyleyebilirim rahatlıkla.
Ya zaten bu 3 bölüm boyunca da şunu fark ediyorum. Yani bu bir oyun uyarlaması olarak sen zaten çok güzel olduğunu söylüyorsun. Standalone bir proje olsa bile bu yani tek başına duran yani bir uyarlama değil de hani orijinal bir kurgu olsa bile kesinlikle çok çok güzel bir kurgu olduğunu söyleyebiliriz yani. Hani çünkü görmesem yani ben bunu seninle konuşmasam ya da hani haberlerin hiçbirini izlemesem bir yani orijinal kurgu olduğunu da düşünebilirim zaten. Bir uyarlama değil bir orijinal kurgu kadar düzgün yazılmış ve kesinlikle insanı kendine çeken bir yapım olduğunu söyleyebiliriz zaten. Evet. Ama oyunla karşılaştırmada anladığım kadarıyla memnun ediyor insanları.
Ediyor.
Yani her ne kadar karakterlerin sen dediğin gibi özünü tutsalar da özünü tutup gerisini yani arka hikayelerini değiştirmiş olsalar bile o özünü tutmaları galiba insanlara yetiyor.
Evet. Ya şey önemli mesela fan service bir iş olduğunu daha önce söyledim. Hı-hı. Ve bunda herkes hemfikir. Ya bir işi hem fan service hem de daha önce bu materyali bir şekilde izlemeyen, oynamayan, hiç haberi olmayan bir insana da benzer şekilde geçirmek işte zaten bir dizinin bir filmin başarısı orada oluyor ve oyun uyarlamalarının da çoğunun sınıfta kaldığı yer bu bence. Yani bazıları çok fan servis oluyor. Bu sefer bu materyale kaynak materyale yabancı olan insan işin içine giremiyor. Hı-hı. Ya da çok fan servis olmayan bir şey. Tamamen farklı bir karakter, farklı bir olaylar yaratıyorlar. Bu sefer de o kaynak materyale aşina olan insan nefret ediyor ve o ikisini birden yakalamak hakikaten çok
İşte orijinal materyale sadık kalmak aslında böyle oluyor. Senin dediğin gibi özünü yakalamak önemli. Evet. Yoksa sen hikaye anlatımını çok farklı perspektiflerden de yapabilirsin.
Tabii ki.
Ve sırıtmaz. Yani. Önemli olan o özünü yakalamak. Çünkü sen totalde bir oyunun, bir kitabın ya da herhangi bir uyarlamanın bir kısmını yakalayamadıysan, belli bir partının yani belli bir kısmının özünü yakalayamadıysan ve onu kendi kafana göre değiştirmeye çalışıyorsan eğreti duruyor. Aynen. Kesinlikle öyle. Çok eğreti duruyor. Yani yine örnek vereceğim Witcher'da olduğu gibi. Yani Henry Cavill'ı bıktırtıp artık yani evet. Adamı bıraktırdılar.
İzleyici bıktırdılar, başrol
bıktı. Oyunu başrol bıktı da bıraktı yani. Hani Burada o eğreti duruma dönüyor. Evet. Ben hatta sen Bill'in karakterini hani özünü yakalasalar da hikayesi kesinlikle böyle değildi demem. Mesela beni şaşırtmıştı çünkü kesinlikle eğreti durmuyordu hikayenin akışına göre. Hatta hikayenin akışına çok güzel de yedirilmişti. Bu açıdan bence de dediğin gibi fan service bir iş olmasını sen zaten anlamışsın. Çünkü seni mutlu etmiş bunu görmek. Ve bir filler episode olsa bile bu kadar aslında hikayede anladığım kadarıyla hikayenin bu kısmında önemli bir yer kaplayan bir karakter sonuçta. Ellie ile Joel'a dolaylı yoldan da olsa bir yardım ediyor galiba.
Tabii tabii. Yine yok,
bir...
direkt
aynen. Yani direkt yardım ediyor.
Burada ya Bill'i da... bol bol görüyoruz. Yani farklı olayların içinde görüyoruz ama bol bol Bill var oyunda.
Anladım. Yani burada aslında bir miktar dolaylı yoldan diyebiliriz artık. Hani burada dolaylı. Öyle birinin yardımı dolaylı yardım mı olur bilmiyorum gerçi ama hani bir yardımını görüyoruz ve ondan sonra zaten bu yerden uzaklaşıyorlar.
Evet.
En çok da o koydu bana galiba ya. O kadar güzel bir yer şu an bomboş duruyor.
Evet ya onu ya, ben de. Değil mi? Ya böyle bir hafta sonra falan böyle muhtemelen böyle bir şey Strangler oyunu. Evet, evet. İşte şey başıboş bir insan grubu gelip oraya güzelim yere çok yerleşecekler. Yer. O çilekleri, minekleri, şarapları, etleri.
Hepsini bitirler saniyesinde.
Patır patır vallahi getirecekler. Ben aynen de orada öyle. Bir üzüldüm. Ya filler episode dediysek de onu da benim çok dikkatimi çekti. Biraz önce de bahsettik. Bu işin bir yandan işlevsel olması. Mesela şeyde Joel'la Bill'in konuşmasında o yemek sırasında. Mesela orada şeyi görüyoruz. Hakikaten Joel ve Bill yani benzer karakterler. Ve orada işte onların etrafı gözlemlemiş olması. İşte mesela Joel Bill'e şeyler veriyor, taktikler veriyor. Bak gece gelirler dikkat et falan diyor. Hakikaten de geliyorlar. Ve Joel da bir şekilde öyle Bill'in kalbini kazanıyor. Ve onunla birbirleriyle arkadaş oluyorlar. Daha sonra da mesela bölümün sonunda Bill'in bir mektubunu görüyoruz. Ve o mektupta da işte Tess'e sahip çık diyor. Ama Tess'i kaybettiği için şu an yanında aslında Ellie var. Ve onu bir şekilde sahip olması gerektiğini çok sevdiği ve takdir ettiği bir insandan duyması da tekrar o Ellie'ye olan inancı değil mi? O yolculuğa olan inancı tekrar belki perçinliyor. Önce Tess. Sonra Bill ona yani bu yolda yürümesi gerektiğini bir şekilde söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla Joel da bölüm sonunda artık yani %100 bu işe ikna olmuş gibi görünüyor ve şey oluyor aslında gerçekten Joel ve Ellie'nin hikayesi bence şu an başladı gibi hissediyorum. Yani
evet.
Şu an gördüklerimiz hep bir background, bir yapılanmaydı yani onların yapılanma deyince de şey bu. Bir yapılanma var burada. Yani onların bir nasıl diyeyim onları hep şey yaptılar. O geçmişi bir şekilde ayarladılar ve şu an artık geleceğe bakabiliriz öyle evet. Söyleyeyim.
Şu saatten sonraki hikayeleri senin de dediğin gibi ya perçinlenmiş diyebiliriz evet. Aslında birbirlerine daha çok sahip çıkacakları belli oldu. Yani zaten bölümün başında da bir hatırlarsan işte ya Tess için özür dilememi mi bekliyorsun evet. Benden evet, sanki evet. Benim hatammış gibiden Tess için özür dileyeceği raddeye geliyor aslında. Evet. Ellie ondan sonra da zaten Joel'da tam bu konu hakkında konuşmak yok. Aynen. Yolumuza bakacağız. Aynen. Artık hani artık bizim kaderimiz birleşti deyip hani o saatten sonra artık hikayelerinin devamına bakacaklar gibi oluyor muhtemelen. Ama şunu da
zaten şeyde başladı mesela Joel o işte şey kemikleri görmesi istemedi evet, ya. Evet. Hafif hafif evet. Babalık içgüdüleri de dönmeye aynen, başladı. Evet.
O da başladı. Şimdikiyle de perçinlendi ve bundan sonra da yani ne olacak bilmiyorum çünkü preview'ları da şeyleri de izlemedim ben hiç.
Evet.
Sonraki bölümlerde heyecanı ne olacak? Aynen hiçbir şeyini izlemiyorum. Ama şunu anlayabiliyorum sanki böyle hani fırtına öncesi sessizlik gibi bir bölümdü bu.
Evet.
Yani bundan sonra sanki bir şeyler böyle sarpa saracak.
Evet.
Hani böyle ondan sonra da hani sezon boyunca böyle artık yani böyle yüreğimiz evet. Ağzımıza izleyecekmişiz gibi geliyor niyeyse.
Muhtemelen bilmiyorum. Biraz hareketli bölüm geliyor.
Hani
şey gibi
hani oyunlarda da olur ya böyle boss gelmeden önce evet, sana bir evet. Yardım eder evet. Bir silah verir bir hani böyle... Yardım verin. Onun gibi bir şey olduğu gibi hissediyorum şu an ben yani.
Bence de öyle. Yani bildiğim için de zaten rahatlıkla söyleyebilirim. Çok yine bayağı büyük aksiyonların içine atlayacaklar. Bakalım merakla bekliyorum ben de 4. bölümü. Bir şey daha diyecektim ama şu an hatırlayamadım. O zaman artık yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim yani.
Bence 9-10. 10 üzerinden 9 diyebilirim. Diyorsun. Diyebilirim ya. Yani Bill ve Frank'in böyle... Huzur içinde ölmesi üzdü beni o yüzden. Bir puan kırdı.
Evet ya ben de yine bir duygulandım.
Savaşarak ölselerdi keşke.
İlla bir aksiyon istiyordu
aksiyon ya. Olacaktı abi. Yani
çünkü çok, fos ya.
Çok huzurlu öldüler abi. Çok üzüldüm ya. Hani çok romantik
oldu. Evet ya yani camı falan da açıklamışlar. Yani bu kadar romantik. Kokmasın evet, evet. Ev diye yani. Ölüyorken bile eve geleni düşünmek. Joel'u düşünmek ya da işte kim gelecek onu düşünmek. Evet. Çok ilginç. Her şeyi söyleyecektim. Böyle hala da küçük yine fan söylediği işler var. Mesela bir yerde şey. Ellie Omen diyor. Omen oyun boyunca sürekli söylediği diyaloglarından biridir. Joel da bir yerde tekrar Omen falan diyor. O da bir yerde sonra alışıyor da oyunu hakikaten. İşte ne bileyim mesela malzeme buluyor Joel bir yerde. Malzemeyi alet kutusuna çıkarıyor. Oyunda da her şeyi alet kutusundan bulursun. Oraya böyle minik minik yine göndermeler vardı. Bir de yine zombileri insanlaştırmaya çalışıyor. Orada yine küçük bir sekans vardı. Bunu yine muhtemelen pandeminin doğuşu gibi bölümün geneline yayacaklar. Bunun da takipçisi olacağız.
Evet.
Dollywood olarak, Dolly Pop olarak bunun da peşinde olacağız.
Evet.
O zaman yavaş yavaş söyleyeceğin başka bir şey
Evet.
yoksa sen puan da verdin. Ben puan vermek istemiyorum. Ben ilerleyen bölümlerde belki
Ben
veririm.
gözyaşlarıyla puanımı
Evet,
verdim
ben de
diyorsun.
aslında çok sevdim yani. Uçuk çıkardım dedim. Daha ne diyebilirim? Gözlerden bir damla yaş aktı. Oyuncularımız gibi Nico Froome ve Murray Bartlett yine harika oynamışlar, döktürmüşler. Onlara teşekkür ediyoruz. Muhtemelen bir
Kesinlikle
daha
çok iyiydi.
görmeyeceğiz. O zaman yavaş yavaş bir bölümümüzün sonuna geliyoruz. Dizinin yeni bölümü hakkındaki yorumlarınızı, bizim eleştirilerimiz hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere diyerek hoşça kalın.
Hoşçakalın.